Çınaraltı.
TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Radyomuzun sevilen programı Çınar Altından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, petrole malum kara altın derler. Ancak petrol kara altın sıfatını günümüzde olduğu kadar hiçbir zaman hak etmemişti. Son 20-30 yıldan bu yana devamlı fiyat artışı, bunun yanı sıra Arap ülkelerinin üretimi azaltma tehditleri, gelişmiş ülkelerde zaman zaman sonunun nereye varacağı bilinmeyen krizlere yol açmıştı. Öyle ki bir petrol kıtlığının alışılagelmiş yaşayış tarzına, günlük hayata ve milletler arası münasebetlere ne derece tesirli olacağı bugün bile yeteri kadar kestirilemiyor. Sizlere milattan çok önceki yıllarda mukaddes ateş olarak tapınılan, bugün de enerji kaynağı olarak insanlık için çok önem taşıyan, değer taşıyan petrol üzerine bazı hatıralar, bazı ilginç bilgiler vermeyi istiyoruz. İnsanın kutsal ateşin, efendim mukaddes ateşi ilk tanımasından, ilaç ve gaz yağı olarak kullanıldığı zamana kadar olan devre arkasından petrolün, kara altının insanlık tarihinde almış olduğu önemli mevki üzerine size birkaç söz etmek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki mukaddes ateş inancı dünyanın hiçbir yerinde topraklarından hidrokarbür sızan Orta Doğu'da kadar yaygın olmamıştı. Hazar Denizi ile Kafkasya, Fırat, Basra Körfezi, İran yaylası tarihin başlangıcından beri petrolün en bol olarak bulunduğu yerlerdi. Bu bölgelerde dünya kurulalı beri demeyelim ama hiç değilse milattan önce 13. yüzyıldan itibaren petrol mukaddes bir ateş olarak tanınıyordu. Aynı asırda o bölgede başlayan Demir çağında ise petrol çok büyük bir rol oynadı. Mezopotamya'daki iptidai kavimlerden Akatların ateş tanrıları vardı sevgili dinleyiciler. Persler de İranlılar da ateşi din merasimlerinin, din ritüellerinin en mühim bir unsuru sayıyorlardı. İranlılar çeşitli isimler altında ateşe tapınırlardı sevgili dinleyiciler. Ruhban ateşi ya da savaşçılar ateşi veya köylüler ateşi, bulutların veya ormanların ateşi gibi isimler veriyorlardı bu esrarengiz ateşe. Her sitede ateşe ayrılmış bir mabet vardı. İranlıların ateşe karşı olan bu inanışı, herhangi bir volkandan püsküren ateşi ya da efendim yıldırımları içine almıyordu. Aksine sonradan Bakü'yü dünyanın en zengin petrol bölgesi haline getirecek olan petrol sızıntılarıyla ilgiliydi İranlıların ateşe karşı olan bu inanışı. Hazar Denizi'nin batı kıyısında denizin içine doğru fırlamış gibi duran bir yarımada var. Apşeron Yarımadası. Buradaki petrol yatakları sevgili dinleyiciler, Hazar Denizi'ni aksi istikamete doğru geçerek orada da varlığını sürdürür. Bu bölgede petrol öylesine boldur ki tutuşturmak için basit bir kıvılcım yeter. Persler bu ateşin tufandan beri yandığını ve kıyamete kadar devam edeceğini söylerler. Bu yarımadada bir ateş ovası vardır sevgili dinleyiciler. Ateşgah derler buna. Bir de surhane yani fırın evi, ocak evi denilen bir ateş mabedi vardı İranlıların. Zerdüşt milattan 7 yıl önce, özür dilerim 700 yıl önce, nerede 7 yıl? O itikadı, Zerdüşt itikadını, Mecusi itikadını işte burada kurmuştu. Ve ebedi ateş mabedini burada yapmıştı. Ateş mabedi esrarengiz bir yerdi sevgili dinleyiciler. Alevleri asla sönmez, asla herhangi bir şekilde dışarıdan beslenmezdi. Mabedin ortasındaki dörder keşeli dört sütun ana kubbeyi tutardı. Sütunların ortası oyuktu ve yanıcı gazlar bunların içine yükselerek yanardı. Böylece hiç sönmeyen dört meşale mukaddes kubbeyi çevrelerdi. Yeraltının tabii gazı, yer üstündeki insan için tabiat üstü bir hadise olmuştu. Her yıl binlerce mecusi hacı adayı olarak burayı ziyaret ederdi. Hacıların büyük ölçüde toplandığı zamanlarda ise her taraf alevler içinde kalırdı. Ovanın ortasında, mabedin girişinde, duvarların yarıklarında ve nihayet sütunlardan başka kubbenin de tepesinde ateşler yanardı. Yer yer topraktan da püsküren alevler hacıları, cahil insanları dehşet içine bırakırdı. Rahipler durmadan çaldıkları çalpane benzeri simballerle umumi heyecanı daha da arttırırlardı. Sürhane veya Surihan'daki bu ateş bir saat bile sönmezdi. Üstelik en küçük bir kül zerresi bırakmadan yanardı. Bütün Pers ülkesi sevgili dinleyiciler bu harikanın tesiri altındaydı. Bu Apşeron'da olsun, bütün Pers ülkesinde, İran'da olsun, asırlar mukaddes ateş denilen bu ateşin söndüğünü görmeden geçti sevgili dinleyiciler. Mukaddes alevi İran'ı işgal eden Makedonya Kralı Büyük İskender de gördü. Ama bu ateşten uzak durmaya, özellikle söndürmemeye dikkat etti. Öte yandan İskender daha önce Mezopotamya'da tabii asfaltı görmüş, beraberindeki bilim adamları katılaşmış parafini bularak buna kokulu mum adını vermişlerdi. Aslında Dicle ve Fırat çevreleri çok alaka çekicidir sevgili dinleyiciler. Çünkü buralarda ilk medeniyetler tomurcuklanmış. Çünkü buralarda daima petrol var ola gelmiştir. Babil Kulesi'nin yapımında bitümün kullanılmış. Daha o çağlarda bu maddeden yararlanıldığını açıkça gösteriyor petrolden. Meşhur Yunanlı tarihçi Herodot, Orta Fırat havzasında bol bitüm bulunduğunu söylüyor. Ve Babil Kulesi'nin duvarlarının yapımında, Babil surlarında bundan istifade edildiğini söylüyor. Meşhur bir Yunanlı coğrafyacı var, Strabon. O da Dicle'nin doğu kıyısında neft kaynakları bulunduğunu yazıyor. Neft malum petrol. Yine Yunanlı yazarı Plutarkos, Babil'de taş yağı olduğunu kaydediyor. Bu taş yağı büyük ihtimalle bizim bahsettiğimiz petroldür. Sevgili dinleyiciler, petrol Hindistan'da da çok eskiden beri bilinirdi. Hiç değilse Pencap'ta ve Burma'da, Rangun civarında bu ebedi ateşin, mecusilerin ebedi ateşinin yandığı konusunda kayıtlar var. Evet, petrol sihirli bir maddeydi adeta ve insanoğlu daha başından beri bu maddeden muhtelif işlerde istifade etmeyi düşünüyordu. Savaşta ve barışta, şehirlerin inşasında ve gemi yapımında, tıpta, askerlikte petrolden yararlanmaya çalışılıyordu. Her şeyden önce yapıştırıcı hususiyetinden yararlanılması düşünülmüştü. Bugünümüzden 5-6 bin yıl önce Sus'ta ilk elamlar aletlerinin parçalarını yapıştırmada bitümünden yararlanmaya başlamışlardı. Bitüm yeni bir tür zift, milattan 3000 yıl önce İndus Vadisi'nde Hindistan'da, daha sonra da Mezopotamya'da inşaat işlerinde kullanılmaya başlanmıştı. Bilhassa su depolarının tuğlaları, nehirlerin rıhtımları ve kaldırımların yapılmasında kullanılmıştı. Fırat üzerinde Babil Kulesi'nde olduğu gibi, Babilonya'nın surlarında olduğu gibi, Semiramis'in, Babil hükümdarı Kraliçe Semiramis'in bütün sarayları ve Babil'in asma bahçelerinde yapıştırıcı olarak petrol mamullerinden yararlanıldığı gün gibi aşikardır. Kaldeliler de taraçalarını ve sarnıçlarını su geçirmez, yalıtılmış şimdiki tabirle hale getirmek için bir petrol mamülü olan bitumdan yararlanıyorlardı. Peki ya Nuh gemisi, Nuh'un gemisi? Elbette ki Nuh'un gemisinin yapımında da bitumden yararlanılmıştı. Aynı şekilde Hazreti Musa'yı Nil üzerinde taşıyan sepet de yine bitumle su geçirmez hale getirilmişti. Asurlular ve Babilonyalılar gemilerinin kalafatında bundan yararlanıyorlardı. Zaten günümüzde de 20. asırda da pek çok yerde yine aynı yola başvuruluyor. 4-5 bin senelik bir adet bu. Petrolün kontrollü olarak yakılması işini ise sevgili dinleyiciler ilk olarak Çinliler düşündü. Yerden çıkan bu sıvı yağ niçin yanmasındı? İlk petrol lambalarının Xinjiang eyaletinde ortaya çıktığı sanılıyor. Bunun yanı sıra Babillilerin de bazen kuru asfaltı yaktıklarını biliyoruz. Bu Yunanlı Strabon'a göre Babilliler sıvı asfaltı yakıt olarak da lambalarında kullanırlardı. Japonlara gelince onlar da milattan 500 yıl önce petrolle imparator sarayını aydınlatmaktaydılar. Ancak bütün bunlar gelip geçici kullanışlardı ve petrol henüz layık olduğu yeri almış değildi. Evet sevgili dinleyiciler, bir maddeki yanıyor, yakıyor, yapıştırıyor, yalıtıyor ve nihayet dini merasimlere, dini ayinlere mevzu oluyor. Böyle bir maddeden tıpta niye yararlanılmasındı? Bu sihirli maddede acaba hastalıklara şifa verici bir güç de gizli miydi? Hiç değilse bu konuda bir talih tecrübesine girişmek gerekmez miydi? Eski tıp adamları ve sihirbazlar bu işle de uğraşıyorlardı sevgili dinleyiciler. Ancak canlıları iyileştirmeden önce bitümden ölülerin muhafazasında yararlanması düşünüldü sevgili dinleyiciler. Gerçekten mumyalama tekniğinde bitümden büyük ölçüde yararlanılmaya başlanmıştı. Mısırlı mumya ustaları işleri için gerekli olan bitümü Lut Gölü çevresinden getiriyorlardı. Bugünkü Ürdün, İsrail arasında Lut Gölü var ya orada. Bantlarla sarılmadan önce ceset bitüme iyice bulanıyordu. Bundan sonra bantlanıyordu ve ardından yine bitümlenmiş ahşap sandukaya konuluyordu. Bu tip mumyalama tekniğinde kullanılan petrol mamülü aynı zamanda kokulu maddelerle de karıştırılıyordu. Bitümün bu şekilde hazırlanması mumya sözünün de doğmasına yol açmıştır sevgili dinleyiciler. Mumya sözü Farsça bitüm veya katran demek olan mum sözünden gelir. Araplar ise aynı kelimeyi bugün bildiğimiz anlamdaki mum için kullanmışlardır. İranlılar bizim şimdi kullandığımız muma şem derler veya şama derler. Mum demezler, mum katrana derler. İşte Araplar Mısır'ı işgal ettikleri zamanda mezarlardaki bitümü katrana damıtmış ve bunu mumya adı altında ilaç olarak satmışlardır sevgili dinleyiciler. Evet, taş yağı, engerek yağı, kertenkele eti, teke kılı, adama kökü, efendim sinek kakası gibi etkili bir ilaç olamaz mıydı? Çinliler, Hintliler petrolden yaraların ve yanıkların tedavisinde yararlanıyorlardı. Roma'da da katrandan ilaç olarak istifade etme yoluna gidilmişti sevgili dinleyiciler. Romalı Flavius bu maddenin faydalarından bahsettiği gibi yine Romalı tabiat bilgini Plinius katrandan tam 27 çeşit ilaç yapıldığını kaydeder. Bu ilaçlar saradan tutun da astıma, mafsal romatizmasına, yaralanmalara hatta damla hastalığına ve nezleye karşı bile kullanılıyordu sevgili dinleyiciler. Hepsi bu kadar da değil. Petrolün yağlama işlerindeki önemi de fark edilmişti. Hindistan'da arabaların tekerleğinin petrol mamulleriyle yağlandığını biliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, peki sırasında hayat kurtarabilen petrol sırasında öldürücü de olamaz mıydı? Bu yanıcı maddeden niçin mükemmel bir silah yapılmasındı? Bu silaha sahip olan bir devlet düşmanları üzerinde kesin bir üstünlük sağlayamaz mıydı? Böyle bir durumda savaş gerçekten sıcak bir savaş haline gelir. Bunun yanında düşmana ok ve taş atmak çocuk oyuncağı gibi kalırdı. Evet, taş ve ok yerine düşmana ateş atmak, alev atmak. Savaşta yenilik buydu işte. Bodrumlu tarihçi Herodot, Yunan tarihçisi Herodot, katran emdirilmiş oklardan ve bunların düşmana fırlatılmadan önce tutuşturulduğundan bahsediyor. Büyük İskender, Makedonya kralı Büyük İskender, neftin yani petrolün yanıcı hususiyetine hayran kalmıştı. Ondan köle Stefanos üzerinde bir tecrübe yapması istenmiş. İskender hemen razı olmuş buna. Muzaffer bir kumandan için eğlenceli bir tecrübe tabii bu. Köle Stefanos'un vücudu petrole bulanmış ve sonra ateşe verilmiş. Köle tutuşmuş. Tabii bu şakaya bir son vermek için adamcağızın üzerine kova kova su dökülmüş ama fayda etmemiş. Zavallı köle yanıp gitmiş. Plutark anlatıyor bunu tarihçi. Strabon'da şu neticeye varıyor. Petrole bulanmış bir vücut alev alıp yanar. Zaten Hindistan'da petrol düşmanı ve hayvanları korkutmak mümkünse yakmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştı. Araplardan ve Moğollardan önce de Persler bu yola başvurmuşlardı. Ancak petrolün en etkili bir silah olarak kullanılması Romalılara ve Bizanslara nasip oldu. Romalılar milattan sonra 400 yılında Vandalların akınlarını, barbar Vandalların akınlarını petrol sürüp tutuşturdukları yaban domuzlarını onların üzerine saldırtarak önlemeye çalışmışlardı. Vaktiyle Çinliler milattan önce 1000 yıllarında toprak kaplarını içine zifle doldururlar, yakar bir tür silah olarak kullanırlardı. Ancak dediğimiz gibi en etkili olarak Bizanslar ve Romalılar kullandı. 673 yılında Müslüman Araplar İstanbul'u kuşatmıştı sevgili dinleyiciler. İslam dünyası en kudretli günlerini yaşıyordu. Bütün Kuzey Afrika İslam İmparatorluğu'nun hükmü altına girmişti. Halife Hazreti Muaviye kumandasındaki İslam donanması İstanbul'u kuşattığı zaman şehrin bu büyük kuvvetin karşısında fazla dayanamayacağı zannediliyordu. Ancak Suriye'deki Baalbek şehrinden kaçan Kalinikos adında bir Suriyeli İmparator 4. Konstantin'e şehri kurtaracak sırrı getirdi. Kalinikos bir Hintliden düşmanı katı surette durduracak, hatta yok edecek bir ateşli silahın yapılışını öğrendiğini iddia ediyordu. İmparator Konstantin'in pazarlık edecek durumu yoktu. Kalinikos ne istediyse verdi ve bu sırrı satın aldı. Ardından özel olarak donatılmış tekneler yapımına girişti. Bunlar uzaktan petrol dolu kazanları ateşleyip İslam filosuna fırlatmakta görevliydi. Petrol dolu yanar kazanlar suya düşünce denizin yüzünü alev kaplıyordu. Müslüman tekneler yanma tehlikesiyle karşı karşıya geliyordu. Bizansların bu beklenmedik karşı hücumu üzerine Arap filosu yanmaktan güç kurtuldu ve kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. İşte sevgili dinleyiciler, bu büyük sır uzun zaman Bizans kuvvetlerine denizlerde üstünlük sağladı. Bizanslar bu yeni silaha med ateşi, deniz ateşi, sıvı ateş gibi isimler veriyordu. Batı dünyasında ise bu yeni silah Rum ateşi olarak tanındı. Nitekim Bizanslılar Rus hükümdarı Igor'un İstanbul'u kuşatması sırasında da aynı silahla muvaffakiyet sağladılar. Tek parçadan yapılmış Rus tekneleri, Slav tekneleri kolayca ateşe verilip yakıldı. Peki Rum ateşinin sırrı neydi? Rum ateşi bir çeşit bombadan ibaretti sevgili dinleyiciler. Bu bomba cam veya topraktan mamul bir kabın içine doldurulmuş petrolden meydana geliyordu. Bunlar düşman teknelerine fırlatılıyor, çarptıkları anda çok büyük bir gürültüyle patlıyor ve yanmaya başlıyordu. En büyük özelliği de su ile söndürülememesiydi. Çağlar boyunca Rum ateşinin bileşiminde değişiklikler olmuştur. Ancak umumiyette petrol, kömür, kükürt ve güherçileden meydana geldiği biliniyor.
Yazık ki şu ömrüm ziyan olup gidiyor. Ah, yazık.
Evet sevgili dinleyiciler, Romalılar, Bizanslılar Araplara karşı bu yeni silahı denediler, Rum ateşi. Ancak Rum ateşini Batılılar 13. yüzyıla kadar öğrenemediler. Ama Araplar, Müslüman Araplar çok geçmeden bu sırrı elde ettiler ve yangın bombaları yapmakta gecikmediler. Bu tekniği geliştirdiler hatta. Haçlı seferlerinde kullandılar. Daha önce 777 yılında bir Hindistan seferi var Müslüman Arapların. Orada da bu silahı kullandılar. 803 yılında Herakliopolis kuşatması var. Ereğli kuşatması var. Burada Arapların Rum ateşinden yararlandıklarını biliyoruz. Harp sırasında şehre petrol emdirilmiş yünle sarılı gülleler atıyorlardı ve etrafı dehşete veriyorlardı. Daha sonraki yüzyılda tekniklerini geliştirdiler. İçi petrol dolu camdan bombalar atmaya başladı Müslüman Araplar. Onlar çünkü camı keşfetmişler ve kullanmaya başlamışlardı. Evet, çok geçmeden bu sırrı öğrenme sırası Haçlılara geldi sevgili dinleyiciler. Bir Haçlı seferi olarak yola çıkan ancak daha sonra asıl maksadını unutup Bizans'ı yağma eden Hristiyan donanması, Haçlı donanması İstanbul'da bu korkunç tehlikeyle karşılaştı. Villehardouin adındaki bir tarihçi hadiseyi şöyle anlatıyor, diyor ki Bizanslar diyor çok büyük bir tekne yaptılar diyor. Bu teknenin her tarafını yanıcı maddelerle doldurdular. Sonra uygun bir rüzgarın çıktığını beklediler diyor. Çıkmasını beklediler diyor. Sonra bekledikleri kuvvetli rüzgarın çıktığı bir gece diyor. Gece yarısında gemiyi ateşe verip yelken açarak düşman filosunun üzerine saldılar diyor. Yangın gemisinden öyle alevler yükseliyordu ki görenler bütün şehir yanıyor sanırdı diyor. Haçlılar ordusunu taşıyan Venedik donanması yangınla canla başla mücadele ettiler. Bilse diyor ancak sadece bir ticaret gemisi kaybettik diyor. Zamanla bu silahın denizde kullanılmasından vazgeçildi sevgili dinleyiciler. Denizcilerden karacılara geçti Rum ateşi. Kara savaşlarında da harikalar doğurdu. Araplar 1249'da Mısır'da Dimyat muhasarasında düşman üzerine Rum ateşi attılar. Hadisenin şahitlerinden biri mancınıkla atılan Rum ateşini şöyle anlatıyor. Diyor ki mancınıkla fırlatılan üzerimize gelen şey dev bir fıçı gibiydi diyor. Kuyruğundan diyor alevler püskürüyordu diyor. Gelirken gök gürültüsüne benzer sesler çıkarıyordu diyor. Sanki havada uçan bir ejderha gibiydi diyor. Ejderha malum bir efsanevi canavar ağzından ateş saçan. Bu Mısırlı düşman da böyle görmüş bunu. Üstelik diyor etrafı öyle aydınlatıyordu ki diyor. Sanki gündüzmüş gibi diyor, her şeyi diyor açık seçik gördük diyor. Kuyruklu ateş diyor. İşte ışık kaynağı olacak petrol. Evet, bu sır daha sonra Araplardan Çinlilere ve Moğollara geçti sevgili dinleyiciler. Moğollar Rum ateşini kullanacak hususi birlikler bile kurdular. Yanıcı maddenin daha tesirli bir yakıcılığa sahip olabilmesi için simyacılar çeşitli formüller ihdas etme yollarını araştırdılar. Her telden çalan dahi Leonardo da Vinci var. Floransalı İtalyan bilgin, o bile odun kömürü, güherçile, alkol, kükürt, kafur ve petrolü karıştırıp bir formül yaptı. Ancak artık iş işten geçmiş, barut keşfedilmiş, top artık sahneye çıkmıştı. Bu miladi devrenin ilk 18 yüzyılı içinde sevgili dinleyiciler, petrolün kullanılması yine kendiliğinden yeryüzüne çıkan akıntılardan yararlanmak suretiyle oldu. Bu kokulu su yataklarının en zengini Apşeron'daydı, Azerbaycan'da. 10. yüzyılda Araplar Bakü'den bahsetmeye başladılar. Bugünkü Bakü sözü işte bu Arapların Baki sözünden gelir. Venedikli Marco Polo da Çin'e giderken bölgede gördüğü petrol yataklarından bahsediyor. Bu bölgede diyor yağ kaynakları o kadar çok ki diyor 100 kadar gemiyi bir hamlede doldurur diyor. Uzak doğuda da petrol vardı sevgili dinleyiciler. Bu sahada Birmanyalılar, bugünkü Burmalılar daha akıllı davrandılar. Sayısız köleleri petrol kuyusu açmakla vazifelendirdiler. 1797 yılında bu bölgeyi bir batılı seyyah ziyaret etmiş. Bu batılı seyyah hepsi elle kazılmış 520 tane kokan su kuyusu gördüm diyor. Kokan su. Evet, Japonlar petrole bu ismi vermişlerdi. İlk defa Eshizo eyaletinde bulmuşlardı Japonlar bu kokan suyu. Ama bunlar da normal sızıntılardan ibaretti. 18. yüzyılda sevgili dinleyiciler, Mısır'da olduğu gibi Galicia'da ve İtalya'da da petrol bulundu. Buffon'un anlattığına göre Parma yakınlarındaki Milano'da bazı kuyulardan petrol elde ediliyordu. Bu kuyular rastgele kazılıyordu ve 180 ayak kadar derinliğe iniliyordu. Böylece açılan kuyularda petrol birikiyordu. Önceleri kazılan topraktan koku çıkmazken zamanla keskin bir petrol kokusu duyulmaya başlanmaktaydı. Bundan sonra işçilerin nöbetleşe çalışması gerekiyordu. Öyle ki kuyu derinleştikçe yarım saat, hatta 15 dakika ancak dayanılabilmekteydi. Bu müddetin sonunda bazı işçiler baygın olarak yukarıya çıkarılmaktaydı. Fransız Bilimler Akademisi var. Orada Fulgero de Bondaro isminde birisi var. Bir bilgin 1770 yılında bahsediyor bu Milano'daki kuyulardan. Burada biriken petrol daha sonra kuyudan su çeker gibi kovalarla çekiliyordu sevgili dinleyiciler. Petrol dedikse bu yoğun toprakla karışık bir şeydi. Ama aydınlatmada işe yarıyordu. Yine İtalya'da Apeninler'deki Montefestino'da kayalıklardan petrol sızıyordu sevgili dinleyiciler. Sonra bu bir havuzda birikiyordu. Haftada iki defa toplanıp alınıyordu. Fransa'da Languedoc bölgesi var. Orada Gabien yakınlarında 1608 yılında bir petrol çeşmesi keşfedilmişti. Bu petrol bir su havuzunda birikiyordu ve asla suya karışmadan suyun yüzüne çıkıyordu. Doktor Rivière bu konuda bir inceleme yapmış ve suyun yüzünde biriken maddenin koyu kahverengi, sert ve kötü bir koku taşıdığını anlatıyor. Gabien arazisinden çıkan yağ 100 yıldan fazla bir süre sonra kurudu sevgili dinleyiciler. Ancak 1715 yılındaki bol yağışlar neticesinde yeniden akmaya başladı. Bu Gabien yağı Liège ticaret sözlüğüne göre kalite bakımından pek benzememekle beraber uzun zaman İtalya yağı diye satılmış. Gabien arazisinin sahibi olan Bezier Piskoposu pek çok hastalığa iyi gelen bu harikulade yağın kaybolup gitmemesi için kaynağı işler duruma getirmişti. Ancak sevgili dinleyiciler, sahtekarlık her devirde mevcut. Bir takım açık gözler bu harikulade yağı yabancı maddeler karıştırarak sağlayacağı faydaları azaltıyor, haksız kazanç elde ediyorlardı. Ama bunun da çaresi bulundu. Gabien yağı hususi şişelere konuyor, üzerindeki etiket piskoposluk mührüyle damgalanıyordu. Böylece halka gerçek petrol yağı satılması mümkün oluyordu. Fransız tabiat bilgini Buffon var sevgili dinleyiciler. 18. yüzyılda yaşamış. O Fransa'da Auvergne'deki Clermont şehrinde aralıklarla kuruyan katranlı bir kaynaktan bahsediyor. Kayalıklardaki yarıklardan akıyor bu siyah katran. Bir süre sonra kuruyor ama istendiği zaman kolaylıkla yakılabilmekte. Alsas'ta da, Fransa'daki Alsas'ta da petrolün varlığı anlaşılır epey oldu sevgili dinleyiciler. 1498 yılında Strasbourg'lu Profesör Winfeling Pechelbron bu maddenin şifa verici, yağlayıcı hususiyetlerinden bahsediyor. 1605 yılında Johann Wolk adında biri de bu maddenin aydınlatma işinde kullanılabileceğini ileri sürmüştür.
Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım. fidan gibidir kendi. Yoktur cihanda menendi. Ben değil ayen de yendi. Endamına ben bağladım. Ben değil ayen de yendi. Endamına ben bağladım. Gamzeleri gül gül açar, etrafına amber saçar. Kahi güler, kahi kaçar, kaçmasına yol bağladım. Kahi güler, kahi kaçar, kaçmasına yol bağladım.
Evet sevgili dinleyiciler, bu arada Peşelbron'da petrol çıktı. Bu çok kaliteli bir petrol yatağıydı ve çok eski çağlardan oligosende oluşmuş bir petroldü bu. Bilinenlere göre de çok daha hafifti. 1745 yılında ilk petrol şirketi Fransa Kralı 15. Louis'nin verdiği patentle kuruldu. Şirketi kuran Antoine Lebel'di. Kralın imzaladığı patentte krallık dahilindeki asfalt, taş yağı, bitüm yani katran ve benzeri maddelerin alım satım işini üzerine aldı. Bütün tasarladığı bu Peşelbron petrolünden yararlanmaktı bu şeyin, Antoine'ın. Gerçekten Lebel ailesi, Antoine Lebel'in ailesi bütün fertleriyle Peşelbron petrolünü işletmeye başladı. Derinliği 15 ila 30 metre arasında değişen kuyular kazdılar. Bu çalışmalar bir asırdan fazla sürüp gitti. Ne var ki petrolün hakiki manasıyla ne olduğu anlaşılabilmiş değildi sevgili dinleyiciler. Eski çağlarda olduğu gibi o devirde de petrol mamulleri bilinmemekteydi. Şüphesiz tıpla ilgisi eskiden beri herkesin malumuydu. Daha 11. yüzyılda Saint Catherine yağı adıyla tanınan petrol saraya iyi geliyordu. 16. yüzyılda bu asil yağın sayısız faydaları ortaya çıktı. Bavyera'daki Saint Quirinus rahipleri bu maddenin, bu yağın vebaya bile, hatta diş ağrılarına bile iyi geldiğini, ele sürüldükten sonra engerek yılanı zehrine karşı muafiyet, bağışıklık sağladığını belirtiyorlardı. 17. asırda Hollanda'da aynı şifalı hususiyetler olan aşin yağı satışa çıkarılmıştı. Le Mercure de France dergisi 1750 yılının Ocak sayısında işte bu harika gabyen yağının eşsiz hususiyetlerini anlatı bitiremiyordu. 1756 yılında Peşelbron yağı yani petrol askerlerin yaralarını pansuman yapmak için bir profesör tarafından tavsiye edilmişti. Bu yağ aynı zamanda pire ve tahta kurularına karşı da iyi geliyordu. İran'da kırıklarda ve özellikle yaraların pansumanında petrolün çok eskiden beri kullanıldığı bilinmektedir. Ruslar Bakü'de elde edilen beyaz nefti içmeyi bir adet haline getirmişlerdi. Bu madde kuvvet veriyordu ve asla sarhoş edici etkisi yoktu. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizim valideyi araba tutardı sevgili dinleyiciler. Babam devamlı hanım derdi ya. Bir fincan benzin içsen hiçbir şeyin kalmaz. Ne miden bulanır, ne başın ağrır, ne de araba tutar derdi. Valide buna hiç yanaşmadı ama pederin elbette bir bildiği vardı. Demek ki petrol efendim bir takım hastalıkları tedavide ve insanın kendisini iyi hissetmesinde tarih boyu kullanılmış, yeni değil. Öte yandan sevgili dinleyiciler, söndürülmüş kireç kullanımının gelişmesinden sonra bitüm yani katran inşaattaki kıymetini kaybetti. Ama yine de Babil Kulesi unutulmuş değildi. Fransız tabiat bilgini Buffon, kralın sarayındaki havuzu su geçirmez hale getirmek için bu maddeden yararlandı. Ve tam 36 yıl havuzun su kaybettiği görülmedi. Cezayir'de oranda şelf ağzındaki aynı ziften getirilen bitüm yani katran, kalafat işinde geniş ölçüde kullanılıyordu sevgili dinleyiciler. Gemilerin kalafatlanmasında kullanılıyordu. Sevgili dinleyiciler, ne var ki Batı dünyası 18. yüzyılda bile bu maddenin aydınlatma ve ısıtma alanındaki değerini biliyordu. Çok önceden Çinliler zaten bunu bu şekilde kullanmışlar. Aydınlatma ve Çinliler çok uyanık zaten. Her keşfin en mükemmel kullanıcısı hep Çinliler olmuş tarih boyunca. Onun için petrolü hem aydınlanmada hem ısınmada kullanmışlar. Batı dünyası ancak 18. yüzyılda bu seviyeye geldi. Bakü çevresinde yerliler evlerinin özel olarak ayrılmış bir köşesinde bu tabi ateşten yararlanarak mutfak işlerini görürlerdi. Bütün yaptıkları toprağa bir boru sokmak ve ucunu tutuşturmaktan ibaretti. Bağdat'ta da mumdan çok neft yakılıyordu sevgili dinleyiciler. İran'da aydınlatma işinde ekseriya Hazar Denizi bölgesinden ithal edilen koyu renkli yoğun yağ kullanılıyordu. Yani petrol. Japonya'da da Çin'de de aydınlatma işinde bu esrarengiz yağdan zaten uzun zamandır faydalanıldığını biliyoruz. Ancak İran'da, Çin'de, Kafkasya'da, Japonya'da yerlilerin 18. yüzyılda yaptıkları şey atalarının yüzyıllardan beri yapa geldikleri şeylerden farklı değildi. Yani petrolün gerçek değerinin şuuruna henüz varılamamıştı. Nihayet 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa uyanmaya başladı sevgili dinleyiciler. Bakü'de inceleme yapan İngilizler toprağı parmakla eşelemek suretiyle yanıcı maddenin çıkarılmasının mümkün olduğunu anladılar. Açılan delik ne kadar derin olursa çıkan alev de o derece kuvvetli oluyordu. Bu mevzuya ilk ilmi yaklaşım oldu. 1776 yılında Alexander Volta bataklık gazlarının hususiyetlerini incelemeye başladı. Bataklık bölgelerindeki organik maddelerin fermentasyon yoluyla ayrışması sonunda meydana bir gaz çıkıyor. Bu gaz yanabilme hususiyetini taşıyor. Petrol bölgelerinde çıkan gazın hususiyeti de aynıydı. Bir asır sonra fermante edilmiş içki manasındaki Yunanca meta kökü esas alındı ve bu gaza ne dendi? Metan gazı dendi. İtalyan fizikçisi Volta ki 18. yüzyılın sonlarında 19. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Bu bataklık gazı üzerindeki araştırmaları Volta'nın petrol çalışmalarında yeni bir devrin başlangıcı oldu. Petrol artık kendi tarih öncesi çağını tamamlamıştı. Sevgili dinleyiciler, biz de bu petrolden ilk bahseden tabii her şeyde olduğu gibi Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Bakü'yü anlatan kısımda şöyle diyor. Bağlık ve bostanlık olan bu şehrin suyu neft kokar diyor. Neft petrol demek. Şehir yakınında 7 yerde neft madenleri vardır. Ki her biri başka renklidir. Sarı, kırmızı, kara. Mesker ve Sedan nahiyelerinin halkı bal mumu ve zeytinyağı kullanmaz, aydınlatmada hep kara neft yağını kullanırlar diyor. Bakü ve Revan hanlarından 100 adet silahlı askerin korumasında kıble yönünde deniz kıyısını izleyerek çıktıkları yolculuk sırasında da gördüğü neft madenlerini şöyle anlatıyor ünlü Evliya Çelebi. Kimi diyor deniz kıyısında, kimi de Mesker nahiyesinde yerden kaynayarak çıkar. Esas Ilıca suları gibi gölcük olup neft yağı suların yüzünde kaymak bağlar durur. Neft ayrı bir emanettir. Şaha senelik 7000 tümen akçe gelir sağlar diyor. Neft emininin adamları bu gölcüklerin içine girerler. keçelerle nefti biriktirirler, keçi tulumlarına doldururlar. Sonra bunu tüccarlar alırlar, başka ülkelere götürürler. 8 renkte neft olur. Fakat en değerlisi sarı renkte olanıdır. Siyah neft, Acem diyarının, Özbekistan, Hindistan, Irak, Kürdistan, Gürcistan, Dağıstan ve Osmanlı sınırlarındaki kalelere götürülür, taraflarında yakılır. Asker üzerine hücum edince, üzerlerine ve ayak altlarındaki neftli yorgan ve eski eşyayı atarlar, ateş oyunları yaparlar diyor. Kale ve şehir mühimmatı için gereklidir diyor bu neft. Hatta şahın huzurunda, devlet merkezinde meşaleler yanar hep Bakü neftinden. Neftin geceli gündüzlü bekçileri vardır diyor Evliya Çelebi. Çünkü ateş düşerse devamlı sönmek bilmeden yanar diyor. Onun için neft madenlerinin kenarında dağlar gibi toprak hazır durur diyor. Neft madenine bir kıvılcım düşse hemen bütün halk yetişip üzerine toprak atarak söndürürler. Başka ilacı yoktur diyor. Daha nice yerlerde, kayalarda, mağaralarda neft madenleri varmış ama gördüklerimiz bunlardır diyor Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinin Bakü'yü anlatan kısmında.
Seni davet sevdi canım.
Evet sevgili dinleyiciler, petrolün çağdaş dünyada görülmesi 30 Ağustos 1859 gününe rastlar. Oyunun sahnesi Pensilvanya'dır Amerika'da. Vaktiyle burada yaşayan Seneca Kızılderilileri acayip bir sıvının varlığını fark etmişlerdi. Bu sıvıyı yaraların tedavisinde kullanıyorlardı. Bir de bazı dini bayramların merasim ritüellerine uyarak da yakıyorlardı. Evet, yakma işi 19. yüzyılın ortasında ciddi bir durum aldı ve petrol şuurlu olarak aydınlatmada kullanılmaya başlandı. Önce Romanyalılar, sonra Polonyalılar, arkasından Çekoslovakyalılar, daha doğrusu o zamanki Çekler petrolden aydınlatma işinde yararlandılar. 1860 yılında ise Amerika'da petrolün lambalarda kullanılması yaygın bir adet haline geldi. Petrol düşük bir fiyatla iyi bir ışık veriyordu. Gerçekten ekonomik bir aydınlatma tarzıydı bu. Petrolün kullanış sahasının yayılması çok geçmeden birçok kimseyi yeni kaynaklar keşfetmeye zorladı. Aynı olay 20. yüzyılda da tekrarlandı. Petrol içten yanmalı motorlarda kullanılmaya başlayınca yeni yeni yatakların aranması gittikçe hızlandı. Şimdi biz 19. yüzyıla dönelim ve petrolün hangi şartlar altında bir sanayi mahsulü olarak meydana çıktığını görelim. Amerika kıtasına ayak bastıktan sonra yerleşmek için batıya doğru yayılan muhacirlerin iki büyük ihtiyacı vardı: su ve tuz. Bu iki madde olmadan hayatlarını devam ettirmek mümkün olamazdı. Muhacirler eğer bir nehir kıyısında değillerse hemen kendilerine bir kuyu kazmak zorundaydılar. Bu hem su hem de tuz bulmak için şart. Ve kazmaya başladılar. Kullandıkları teknik dünya kadar, hiç değilse insanoğlunun varlığı kadar eskiydi. Ama yapılacak bir şey yoktu, kazacaklardı. Pensilvanya'da bir yerde Allegheny'nin Ohio koluyla birleştiği yerin yakınında aynı işle meşgul öncüler vardı. O zamanlar Tarentum adını taşıyan bu yere sonradan İtalyan muhacirler gelince Siracusa dendi. Siracusa Sicilya'nın bir şehridir. İtalyan muhacirler gelince oraya Siracusa ismini verdi bu Tarentum'a. 1845 yılında Thomas Kie adında bir şahıs burada tuz arıyordu. Çünkü köylülerin hem hayvanları için hem de saklamak istedikleri besinler için tuza büyük ihtiyaçları vardı. Kie toprağı bir süre kazdıktan sonra tuzlu suya rastladı. Bütün yapacağı suyu buharlaştırmak ve elde edeceği değerli beyaz kristalleri satmaktı. Ama çok geçmeden kazdığı kuyudaki suyun yüzeyi yağlı bir sıvıyla kaplandı. Yazık. Kier kuyunun suyunu bir kanala akıttı. Bu defa da kanalda tekne kullananlar bunu protesto ettiler. Tekneleri, halatları kirleniyordu. O devirde sevgili dinleyiciler, bir toprakta petrol sızıntısı olması arazinin kıymetini kaybetmesi için en büyük sebepti. Hele üzerinde ulaşım yapılan bir ırmakta böyle bir şeyin olması bir felaketti. Nitekim Thomas Kier'in hareketi yüzünden kanal bir gün bir anda alevler içinde kalmıştı. Bu bakımdan arazilerinde petrol çıkanlar bunu Tarentum halkına satmaya çalışmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Onlar bu yağı domuz yağı yerine lambalarında yakıyorlardı. Ne var ki petrol lambaları da fena is yapıyordu. Thomas Kier'in James ve Samuel adında iki oğlu vardı. James kuyular açmakta ısrar ediyordu. Bölgede yaşayan Seneca Kızılderilileri bundan sihirli bir yağ olarak yararlanıyorlardı. Bu onlar için çok şifalı hususiyetleri olan bir ilaçtı. Pittsburgh'da hastaları iyileştirmek için satmıyorlar mıydı Kızılderililer bunu? İşte Samuel Kier kardeşinin fikirlerini çabucak benimsedi. İnsanoğlunun bu dal alanından istifade edecekti. Birkaç metre derinlikteki kuyularının üzerinde suyla karışık petrol yüzüyordu. Bunu biraz rafine edip şişelere doldurdu. Yok mu Kier kayası yağından isteyen? Doğrusu ilaçla birlikte verilen prospektüs her okuyanı etkileyecek vasıftaydı. Tabiatın gizli kuvvetlerini sinesinde toplayan bu sağlık iksiri insana yeni bir hayatın çiçeklerini aşılıyor. Yerin derinliklerinden çıkarılan bu sihirli sıvı ızdıraplarımızı dindirmek, hastalıklarımıza şifa vermek için Allah tarafından gönderilen bir ilaçtır. İyi geldiği hastalıklar şöyle: romatizma, damla, nevralji, cilt hastalığı, efendim öksürük, sindirim bozuklukları, kolera, dizanteri, astım, yanık, şeker, karaciğer hastalıkları, diş ağrıları ve her türlü ateşli hastalıklar. Bütün bunlara ilaveten saçları uzatır. Birkaç hafta içinde kusursuz bıyıklara sahip olmayı sağlar. Ayrıca insanlara olduğu kadar atlara da yararlıdır. Çok geçmeden sevgili dinleyiciler, Samuel Kier'in imzasını taşıyan şişeler New York'a kadar her yerde satılır olmuştu. Şişelerin etiketinde Genuine Petroleum, yani gerçek ham petrol olduğu yazılıydı. Ve şişesi 1 dolara satılıyordu. Gerçi petrolün ilaç olarak ilk satılışı değildi bu, ama doğrusu hiçbir zaman bu defaki kadar kusursuz bir pazarlama yapılamamıştı. Peki ama Seneca Kızılderilileri ham petrolü sadece ilaç olarak kullanmıyordu ki, aydınlatmak için de kullanıyorlardı. Samuel Kier, Amerikan evlerinin petrolle aydınlatılması yolunu incelemeye başladı. Philadelphia'daki bir kimyacıdan bu konuda bazı bilgiler aldı. Onun tavsiyeleri üzerine Pittsburgh'daki 7. caddede küçük bir rafineri kurdu. Pittsburgh, Tarentum'dan, yani Syracuse'dan sadece 60 kilometre mesafedeydi. Ve petrol piyasaya çıkarıldı sevgili dinleyiciler. O güne kadar ilaç olarak kullanılan petrol artık ışık kaynağı olmuştu. Tuz ararken petrol bulunmuştu. Tıpkı Hindistan'ı ararken Amerika'nın bulunması gibi. Christoph Kolomb tarafından onun gibi bir şeydi bu. Allegheny Nehri Tarentum'dan kuş uçuşu 100 kilometre kuzeydeydi. Bunun bir kolu üzerinde birkaç barakadan ibaret küçük bir köy vardı. Titusville. İnsanoğlunun Pensilvanya'nın bu ücra köşesinde ne işi vardı? Ne arıyordu burada? Köyün bütün nüfusu vadiye dağılmış 125 kişiden ibaretti sevgili dinleyiciler. Ana caddesi Spring Street, yani İlkbahar Caddesi. Böyle iddialı bir ismi vardı. En güzel ve yegane anıtı, abidesi bir oteldi. American Hotel. Ahşap cephesinin iki kat oluşu ilk bakışta binanın dikkati çeken özelliğiydi. Her katta 5 tane pencere vardı. Sahibi de William Robinson'dı. Bu Titusville'de daha çok ormancılıkla uğraşan birisi vardı sevgili dinleyiciler. Brewer. Ormancılıkla uğraşıyordu uğraşmasına, ama yerden çıkan bu yağlı suyla da, bu yağlı sıvıyla da, kokan sıvıyla da yakından alakadar oluyordu. Bu adamın oğlu Vermont'ta tıp tahsilindeydi. Brewer bu yağdan 20 litrelik bir valeri doldurmuş, onda inceleme yapması için oğluna göndermişti. Bu arada Samuel Kier'ın bunu her derde deva bir ilaç olarak sattığını da mektubunda oğluna bildirdi. Baba Brewer, oğlunun bu maddeyi hastalar üzerinde denemesini istiyordu. Amerikalılar bambaşka insanlar sevgili dinleyiciler. Kendilerini daima yeni araştırmalara, yeni faaliyetlere hazır hissederler. Nitekim Doktor Brewer, babasının gönderdiği maddeyi inceledi. Bir kenara atmadı. Pek fena sayılmazdı. Durumu doktor arkadaşlarına açıkladı. Ancak petrolün geleceği ilaç olarak kullanılma işinden çok daha parlak göründü genç doktora. Nitekim çok geçmeden Doktor Brewer tıbbı bıraktı, Titusville'e babasının yanına gitti. Avukat Doktor Crosby de, Crosby'nin oğlu da aynı yolu izledi. Albert Crosby de mahkeme kapılarında uğraşmaktansa Doktor Brewer gibi petrol macerasına atılmaya karar verdi. Brewer'a Titusville'de ortak petrol aramayı teklif etti. Brewer teklifi kabul etti ama önce yeterli sermaye lazımdı. Aslında bu mesele pek önemli değildi. Çünkü Albert Crosby'nin zengin tanıdıkları vardı. Bunların başında Joe Bizzell ve Jonathan Evelett geliyordu. Bu iki kişi de katılınca Brewer Crosby ortaklığı şirketi genişledi ve hukuki bir varlık kazandı. 1854 yılında Pennsylvania Rock Oil Corporation, yani kaya yağı şirketi, $5,000 sermayeyle kuruldu. Şimdi ortada iki büyük problem kalıyordu sevgili dinleyiciler, halledilecek. Şirket elde ettiği petrolü ne yapacaktı? Bunu bir tarafa bırakalım. Petrol çıkarabilecek durumda mıydı? İlaç olarak petrolün belki küçük bir şansı vardı ama aydınlatma alanında daha yararlı olacağı benziyordu. İşte bu hususu araştırmak için ortaklar New Haven'da Yale Üniversitesi'nin, o zamanki Yale Koleji'nin kimya kürsüsü başkanı Benjamin Silliman'a müracaat ettiler. Ham petrolden lambalarda kullanılabilecek bir yağ elde edilebilir miydi acaba? Benjamin Silliman, kimyager ya, damıtma yoluyla, imbikleme yoluyla petrolü bileşiklerine ayırdı. Ve bunun bir hidrokarbür karışımı olduğunu, aydınlatma alanında kullanılabileceğini belirtti. Bu netice üzerine Profesör Silliman da şirkete ortak olarak alındı ve başkanlığa getirildi hatta. Ama Silliman yine eskisi gibi New Haven'da oturacaktı. Çünkü Yale Koleji'nde hocaydı. Şimdi artık petrol çıkarılması için bolca paraya ve tabii geniş araziye ihtiyaç vardı. Parayı banker Townsend adında bir dost sağladı. Ve Titusville'de 50 hektarlık bir arazi satın alındı. 18 Eylül 1855'te Pennsylvania Rock Oil Company araştırma iznini aldı. Ortaklar arasında Profesör Silliman vardı, banker Townsend vardı, kurucular baba oğul Brewer'lar vardı, Albert Crosby vardı, Joe Bizzle vardı ve Jonathan Evelyn vardı. Ayrıca şirkete yeni katılan S.S. Hill ve Henry Pierpont adında biri vardı. Bir de $250'lık bir sermaye ile, bir hisse ile basit bir demiryolu memuru Edwin Drake şirkete katıldı.
Oh.
Evet sevgili dinleyiciler, bu kaya yağı şirketi Rock Oil Company'nin bu mütevazi ortağı Edwin Drake, petrol tarihinin ilk kahramanıdır. Titusville bunun adına sonradan bir anıt dikti. Bir müze kurdu bu albay Drake adına, Edwin Drake adına. Drake, James Monroe'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu zamanda 1819 yılında New York'ta doğmuştu. New York eyaletinde doğmuştu sevgili dinleyiciler. Ve son derece sıradan bir çocukluk geçirmişti. Hayatını yazanlar kibar fakat asabi bir insan olduğunu ve kardeşi Henry'e göre daha hassas olduğunu söylüyorlar. Bir süre Castleton'da okula devam etmiş Drake. 20 yaşlarında o zamandaki bütün Amerikalı gençler gibi macera peşinde koşmaya başlamış. O devirde macera dediniz mi akla batı gelir. Edwin Drake bir gemiye binmiş, yola çıkmış. Gemi büyük göllerde sefer yapıyor. 2 yıl bu gemide miçoluk yapmış Drake. Sonra batıya yönelmiş, Ann Harbor'a gelmiş. Burada 2 yıl tarlalarda işçi olarak çalışmış. Sonra yürüyerek Chicago'nun yolunu tutmuş. Tecumseh'te bir otele kapılanmış. 2 yıl macera perestlere garsonluk yapmış. Onların başından geçen olayları kulak kabartmış. Ama şüphesiz para yapacağı bir yer değil bu otel. Drake, New Haven'da yeni bir maceraya atılmadan önce ailesinin yanına dönmüş. Ve 3 yıl bir mağazanın kumaş reyonunda tezgahtarlık yapmış. New York bulunduğu yere çok yakınmış. Ve Drake, büyük şehrin cazibesine dayanamayarak arada bir New York'a kaçamak yapıyormuş. Bu gidişlerinden birinde bir mağazanın vitrininde şöyle bir levha görmüş. Bir kumaş mağazası reyon şefi arıyor. İşte bu tam onun aradığı iş. Çok geçmeden New Yorklu oluyor Drake. Artık macera dönemi bitmiş, 25 yaşına gelmiş, büyük adamlar gibi sakal bile bırakmış. Arkasından Massachusetts'li bir kızla, Tellura Adams'la evlenmiş. Ancak mutlulukları uzun sürmemiş. Kızı Mary'i kaybetmiş, ardından da sağlığı bozulmuş. Sırt ağrılarına müptela olmuş. Doktorlar hava değişimi tavsiye etmişler ve başka bir meslek seçmesini salık vermişler. Edwin Drake hiç itiraz etmeden doktorların tavsiyesine uymuş ve hanımının memleketi olan Springfield'e gitmiş. Springfield, Boston'la Albany demiryolunun üzerinde hemen hemen yolun tam yarısında. Drake ilk fırsatta Boston, Albany demiryoluna girmiş. Böylece kontrolör olarak bitip tükenmek bilmeyen gidiş dönüşleri başlamış. Bir süre sonra bu güzergahtan bıkmış Drake. New York, New Haven demiryoluna geçmiş. Ancak bu hat daha da zevksiz. Edwin Drake, karısı Tellura ile beraber New Haven'e yerleşmiş. O sırada karısında kuru bir öksürük belirmiş. Drake, New Haven'da bir ev almış. Ancak 1850'de de eşi Tellura ölmüş. Drake'in hayatı alt üst olmuş, eşyalarını satmış. New Haven'da Tontine Oteli'nde bir odaya yerleşmiş. İşte orada Drake istikbalini belirleyecek İki kişiyle karşılaştı. Bunlardan birisi trende karşılaştığı herhangi bir yolcuydu. Adam ona Samuel Keir'ın yağından sırt ağrılarına iyi geldiğinden bahsetmişti. İkinci karşılaşma sıradan bir insanla değil, banker James Townsend'la olmuştu. Banker ona Titusville'deki petrolden bahsetmişti. Hatta şirket ortak olmasını teklif etmişti. İyi ama New Haven'da sattığı evin parasıyla ne kadarlık bir hisse sahip olabilirdik? Sihirli yağı çıkaracak olan Pennsylvania Rock Oil Company'ye ortak olmayı düşünmek biraz hayaldi. Ama olsun, Townsend o kadar ısrar ediyordu ki. Peki bu işin riski yok muydu? Vardı elbette. Vardı ama Drake'in de kaybedecek bir şey yoktu. Evin parası olan $200 yatırdı. Küçük bir hisseyle şirkete katıldı. Sevgili dinleyiciler, Edwin Drake aslında fazla hayalperest bir insan değildi. Geçirdiği felaketlerden sonra dünya ile yeniden barışıyordu. 1857 yılında 38 yaşındayken yeniden evlendi. Evlendiği kız Laura Clarice Dowell 21 yaşındaydı. Ve çok geçmeden ona bir erkek evlat verdi. Alfred. Bu arada Drake bir yandan demir yolunda çalışırken bir yandan da Pensilvanya'dakilerle temasa devam etmekteydi. Titusville'de işler pek iyi değildi. Nehir boyunca kazılar yapılıyordu ancak hala Seneca Kızılderileri zamanındaki ilkel usuller kullanılıyordu. Açılan kuyulara yün örgüler yayılıyordu. bir süre bekletilen yünler sıkılarak toplanan yağ rafine ediliyordu. Bunun için Pittsburgh'a gönderiliyordu. Topu günde 6-7 varil. Kısacası bu işler New Haven'da oturmakla yürütülecek gibi değildi. Peki üretimi nasıl arttırmalıydı? En iyisi şirket ortaklarının işlerinden birinin işin başında bulunmasıydı. Kim olabilirdi bu? Edwin Drake tabii ki. Neden olmasın? Bütün masraflarını ödeyerek onu gönderemezler miydi? Drake hiçbir zaman şef durumundan daha yukarı çıkmamıştı. Onun için demir yollarındaki görevinden vazgeçmek onun için zor olmadı. Drake teklifi kabul etti ve Titusville'e geldi. Patron William Robinson onu saygıyla karşıladı. Tom Sand işi daha ciddi olarak göstermek için Drake'i albay olarak takdim etmişti. Neden albay? Drake de kendi ölçüsünde bir demir yolu albayı sayılıyordu. Onun için onu albay olarak tanıttılar. Bu ünvan ona yakışıyordu da. Boynuna kadar iliklenmiş siyah redingotu vardı. Silindir şapkası vardı. Kara biçiminde tıraş edilmiş siyah bir sakalı vardı. Gerçekten askerlere benziyordu albay Edwin Drake. İlk defa buradaki petrole dikkati çeken Brewer, baba Brewer, ona çevreyi gezdirerek bilgi verdi. Petrol olduğu şüphesizdi. Bir defa petrolü hareler halinde suyun yüzünde bile görmek mümkündü. Ayrıca da 300 metre uzunluğunda derinliği 3'er metre olan 6 çukur açılmıştı. Bunlarda biriken sıvı bir çukura yöneltilerek orada biriktirilmeye başlanmıştı. Ayrıca bıçkıhaneye ait bir tulumba biriken ham petrolü emerek bir boruyla depolama yerine göndermekteydi. Pennsylvania Rock Oil Company'nin bütün faaliyeti şimdilik bundan ibaretti. Drake uzun uzun incelemelerde bulundu. Sorular sordu. Bazı konularda da kendi başına karar vermek istedi. Yeni çukurlar mı açmalıydı yoksa mevcutları derinleştirmeli miydi? Titusville'de bir süre kaldıktan sonra New Haven'a dönerek şirkete bilgi verdi. Şirketin genel kurulu 1858'de Tontin Oteli'nin salonunda toplandı, konferans salonunda. Her müşkül işte olduğu gibi münakaşalar sürüp gidiyordu. Joe Bissell ve Jonathan Evelyn çekildiler. Drake bu işte kar olduğunda diretti. Diğer ortaklar onu takip edip etmemekte kararsızdılar. Sonunda madem ki bu işe inanıyor o halde kendi hesabına yapsın dendi. Titusville'deki arazi belli bir süre için ona verildi. Dilediği kadar petrol çıkarsın, çıkan petrolün 8'de 1'ini ona vereceklerdi. Galonu 45 sent hesabıyla 1 galon 3,78 litre. 42 galonda bir varil olarak hesaplanacaktı. Amerikan varili 159 litredir. Yaklaşık 7 varil bir metrik ton eder. Daha bir yıl önce basit bir demiryolu memuru olan Edwin Laurentin Drake 1858 yılı 19 Mart'ında 300 bin dolar sermayeli ve adı Seneca Oil Company olarak değiştirilen şirketin hem başkanı hem müdürü olmuştu. Bu arada banker Thompson da yine işin içindeydi. Drake yeni şirketin 9 bin hissesine sahipti. O da yılda 1000 dolar ile şirketin genel ajanı olmuştu. Drake'in ilk işi 2 ay sonra 15 Mayıs 1858'de karısını ve oğlunu alıp Titusville'e yerleşmek oldu. Karısı saadetten uçuyordu. Bir başkan karısı olmak kolay değildi şüphesiz. Genç kadın Amerikan Otel'in yıldızı olmuştu bir anda. Aile çok geçmeden 2,5 hektarlık bir bahçenin ortasındaki ahşap büyük bir eve taşındı. Sonra Drake Caddesi oradan geçti sonraları. Neyse Drake'e gelince hemen sistemli bir çalışmaya girişti. Gölün kıyısındaki büyük şehir Erie'den gerekli aletleri getirdi. Artık taktiğini değiştirmeye karar vermişti. Geniş fakat derinliği az olan kuyular kazıp da petrol sızıntısını birikmesini beklemektense toprağa kuyu gibi derinlemesine delecekti. Gerekli alet edevatı tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Titusville'liler Drake'in bu şekilde çalışmasını budalalık sayıyordu. Onun için aklını kaçırmış diyorlardı. Adı Crazy Drake'e çıkmıştı. Çılgın Drake. Kuyusuna da Drake'in çılgınlığı adını taktılar. Petrol için sondaj yaptığı yerin üstünü kabaca ahşap bir örtüyle kapattı. Hemen yanındaki makinelerin bulunduğu bölümünde etrafını çevirdi. Üstüne de bir çatı çekti Drake. Kule bölümünün yüksekliği 12 metreydi. Kenarları da 4'er metreydi. uzaktan bakılınca kabaca bir kiliseyi andırıyordu. Drake, delme işini artezyan kuyusunu açmakta usta olan demirci William Smith'e yaptırıyordu. Halk arasında Billy amca diye tanınırdı bu adam ve gerçekten ustaydı. Amerikalılar William'a Bill veya Billy derler. Neyse, toprağın içine giren borular dökme demirden yapılmıştı. Her birinin uzunluğu 3 metre, çapı da 2 santimetreydi. Ne var ki çalışmalar uzuyordu, bir türlü neticeye varılamıyordu. Neredeyse 20 metre derinliğe ulaştılar ama henüz hiçbir şey çıktı yoktu. Öte yandan şirketin ve bilhassa şirketi finanse eden banker Townsend'ın ekonomik takati de tükeniyordu. Ama Drake dikine delme işinde kararlıydı. Ağustos sonlarında 20 metre derinliğe varılmıştı ki bu arada Townsend'dan şöyle bir protesto aldı. Bu ayın sonunda bütün faturalarınızı ödeyin, makinelerinizi ve tulumbaları satmaya çalışın. Ardından hemen buraya dönün, şirketi kapatıyoruz, çok üzgünüm. Drake bu mektubu 26 Ağustos 1859'da almıştı. Önünde henüz 5 gün vardı. Ne olursa olsun 5 gün daha çalışacaktı. 29 Ağustos günü öğleden sonra 20 metre derinlik geçildiği sırada delme düzeninin çekiş darbelerinin sesinde bir değişiklik oldu. Yardımcısı acaba bir çatlağa mı rastladık dedi. Drake kazma işini durdurdu. Ertesi gün delme işi yeniden başladı. Ve Drake henüz yüzünü yıkarken yardımcısı şimşek gibi içeri girdi. Bulduk. Kuyular dolusu petrol var. Evet. Bu gerçekti. 23 metrede petrole rastlamışlardı. Bu büyük bir keşifti sevgili dinleyiciler. Çünkü ilk defa yer altından petrol çıkarılıyordu. Böylece yer altında kaynaklar olduğu ispatlanıyordu. Bulunan petrol yerden 12 santim yükseğe kadar fışkırıyordu. Drake 31 Ağustos'ta 20 varil doldurdu ve yeni cihazlar alımı için teşebbüslere girişti. Öte yandan haber yıldırım hızıyla yayılıyordu. Yaya, atlı, arabalı Amerikalılar buraya koşuyorlardı. Daha şimdiden herkesin amacı biraz toprak almak ve petrol aramaktı. Bir zamanlar Kaliforniya'da olduğu gibi şimdi de Titusville'e hücum başlamıştı. Kaliforniya'ya sarı altına hücum, Titusville'e kara altına hücum. Drake'in petrol kuyusunun 50 metre kadar ötesinde Oil Creek adlı bir dere akıyordu. Zaman zaman bu derede petrol sızıntılarına rastlana gelmişti. Aslında Drake'in bu işte sebat etmesinin sebebi de buydu. Eskiden petrol sızıntıları yüzünden Oil Creek'in çevresi metelik etmezken şimdi herkes Oil Creek'in çevresinde arazi almak peşinde koşuyordu. Drake ise böyle bir mücadeleye pek girmek niyetinde değildi. Çünkü kendi buluşunun bir tesadüf olduğunu düşünüyordu. Nitekim birkaç metre ötede açtığı kuyuda hiçbir şey bulamamıştı. Ama aslında çevre kilometrelerce petrol doluydu. Ve Drake doğrusu ya bunu hiç tahmin etmiyordu. Bu sırada Brewer'la yakınlığı olan Watson adında biri Hamilton McClintock arazisinde ve bütün Oil Creek boyunca petrol arama izni aldı. Nitekim yarım asır önce Nathaniel Carey adında bir öncü, bir muhacir bu bölgede topladığı yağlı bir sıvıyla romatizmasını tedavi etmemiş miydi? Ardından Brewer ve Watson'la anlaşan Samuel Keir de Titus ile geldi. Joe Bissell ve Jonathan Evelyn Penn, Rock Oil Company'nin ortakları da vakit geçirmeden koşarak alabildikleri kadar çok arazi aldılar. Bütün bu yarış sonunda Bissell, Pensilvanya'nın büyük hissedarı oldu ve 1894'te öldüğü zaman çok büyük bir miras bıraktı. Asıl petrole hücum New York Tribune gazetesinin 13 Eylül tarihli sayısında yayımlanan günde 1000-1200 galon kadar verim olan kuyuların bulunduğundan bahsedilmesiyle başladı. Ve bu haber gerçekten Kaliforniya'daki altına hücuma benzeyen bir heyecan uyandırdı. Öte yandan bu keşfi Edwin Laurent'ın Drake'in meşhur fotoğrafı neredeyse ebedileştirdi. Bu fotoğrafta Drake siyah redingotu, silindir şapkasıyla kuyusunun önünde bir heykel gibi duruyordu sevgili dinleyiciler. O zamanlarda fotoğrafçılık henüz emekleme safhasındaydı. İlk fotoğraf 1848'de çekildiğine göre henüz 11 sene olmuştu. Ama yine de artık aktüel konulara eğilmeye başlamıştı. Ve Albay Drake böylece tarihe geçiyordu. Gerçekten de sevgili dinleyiciler, bu kara altına hücum beyhude değildi. Drake önceleri günde 12 varıl, yani 1800 litre petrol çıkarıyordu. Seviyenin azalmadığını görünce yeni bir tulumba daha koydu. Öyle ki üretimi günde 120 varile kadar çıktı. Bir ara kuyusu yandıysa da hemen yenisini açtı. Bu defa günlük verimi 32 varile, yani 4800 litreye çıkmıştı. Drake'in kuyusunun 800 metre ötesinde yeni bir kuyu daha açılmıştı. 30 metre derinlikteydi bu kuyu ve günde 2 varil petrol elde edilmeye başlandı. 1860'da 60 metre derinlikte verim günde 50 varile yükseldi. 1860'ın sonunda çevrede 74 kuyu açılmıştı ve çok geçmeden bu miktar yüzleri buldu.
Sevgili dinleyiciler,
çağımızda, yüzyılımızda petrolün büyük serüveni işte Amerika'nın Pensilvanya eyaletinin küçük bir kasabasında Titusville'de başladı. Ve Edwin Drake ismindeki bir demiryolu memuru sebatlı, kararlı ve inançlı çalışmasının neticesini aldı. Kimse kendisine inanmaz, ciddiye almazken kazdığı kuyulardan petrol çıktı. Hem de ne petrol. Ve bu bölge pek çok yeni kuyuların açılmasına sahne oldu. Evet, Albay Edwin Drake ne oldu? Ve ondan sonra petrolün akıbeti ne oldu? Bu büyük imparatorluklar, dev petrol imparatorlukları nasıl kuruldu? Onları anlatmaya ne yazık ki süremiz el vermiyor. Çınaraltı programı bu hafta bu kadar. Önümüzdeki programda inşallah size Albay Edwin Drake'in akıbetini ve büyük petrol imparatorluklarının kuruluşundan bahsederiz. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya buluşmak ümidiyle.
Çınaraltı.